Ayrım 5. Aklı Kemal. 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 80. 1932 yılında ilk kez Amerika'ya uçuş eğitimi için subay gönderilmiştir. Yine 1932'de 1. Alay Komutanı Celal Yakal komutasında üçlü kol Atatürk'ün emriyle havacılığı Türk milletine sevdirmek için bir Türkiye turu düzenlemiştir. 5350 kilometre mesafelik Türkiye turu başarıyla tamamlanmıştır. Atatürk İzmir'deki hava birlik ve kurumlarını İran Şahı ile birlikte denetlemiştir. Kaymaklı AGE, Cilt 2, Sayfa 204, Yalçın AGM, Sayfa 1053. 1933 yılında Amerika'dan Fleet 2 tipi bir eğitim uçağı alınmış ve bu uçağın akrobasi yeteneği dolayısıyla üretici firma Eskişehir'de bir akrobasi kursu açmıştır. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında bütün hava birlikleri Ankara'daki kişi törenine katılmıştır. Bu tören sırasındaki gösterilere Sovyetler Birliği, İran ve Afganistan'dan da birer uçuş ekibi katılmıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1053. 1933'te havacılara paraşüt kursu verilmeye başlanmıştır. Bu kurslara üst rütbedeki komuta kademesi de katılmıştır. Kaymaklı AGE, cilt 2, sayfa 205, Yalçın, AGM, sayfa 1053. 23 Mayıs 1933'te çıkarılan bir kanunla Devlet Hava Yolları kurulmuştur. Erkan Oral, Atatürk dönemi ulusal savunma sanayi yaratma atılımları, Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay, Atase Başkanlığı yayınları, 10 Kasım 2004, sayfa 160. 1933 yılında Ruslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl kutlamalarına katılması için bir uçuş grubu göndermiştir. Bir yıl sonra 1934 yılında Sovyetler Birliği'ne iade-i ziyaret amacıyla 5 uçaktan oluşan bir Türk uçuş kolu gönderilmiştir. Atatürk heyeti kabulünde kendinizi Ruslara iyi gösterin demiştir. Türk ekibin gezisi 20 Nisan 1934 tarihinde başlayıp 18 Mayıs 1934 tarihinde bitmiştir. Yurda dönüş rotasında Romanya'ya da ziyarette bulunulmuştur. Yalçın, AGM, sayfa 1053. 1934 yılında İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı emelleri yüzünden Atatürk Türk havacılarına tetikte olmalarını bildirmiş. Bunun üzerine Türk pilotları da vatanın bağımsızlığı için son çare olarak gerekirse uçaklarıyla intihar pilotluğu, kamikaze yapacaklarını yazılı olarak Atatürk'e bildirmişlerdir. Yaşar Özdemir, Atatürk ve Türk Havacılığı, Hava Kuvvetleri Basın ve Neşriyat Müdürlüğü, Ankara 1981, sayfa 75, Kaymaklı AGE, cilt 2, sayfa 205-206, Yalçın AGM, sayfa 1053-1056. Atatürk, Fransa ile yaşanan Hatay sorunu nedeniyle 1938 yılında pilotlara cephaneniz kalmazsa uçaklarınızla Fransız gemilerini çarpabilir misiniz diye sorduğunda pilotlar evet yanıtını vermişlerdir. Yalçın AGM, sayfa 1056. İtalyan diktatörü faşist Mussolini'nin Türkiye'yi tehdit etmeye başlaması üzerine Atatürk, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tan dünyanın en gelişmiş uçaklarının araştırılmasını istemiştir. Atatürk, Mussolini'nin tehditlerine karşı Roma'yı bombalayıp geri dönebilecek uçaklara sahip olma imkanını araştırmıştır. Pilot yüzbaşı Enver Akoğlu, bu amaçla Amerika'ya gönderilmiş, gerekli incelemeleri yapmış ve incelemeler sonunda dönemin en gelişmiş uçakları alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Hava Gücü ve Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşu, 1923-1944, Hava Kuvvetleri'nin 90. Altın Yılı, sayfa 338, Ankara 2000, sayfa 44, Kaymaklı AGE, sayfa 209, Yalçın AGM, sayfa 1055. Bu kapsamda İspanya İç Savaşı'nda önemli başarılar sağlayan Henkel 3 uçakları 1937 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir. Almanya'dan alınan uçakların eğitiminde kullanılmak için Wolf J2'ler alınmış, yine 1937'de İngiltere'den dönemin en gelişmiş hafif bombardıman uçağı Bristol Blenheim'lerden de bir miktar satın alınmıştır. Yalçın AGM, sayfa 1055. Atatürk, havacılarımız bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya anık kahramanlardır. Büyük millet bu soyak evlatlarıyla kendini mutlu sanabilir. Atatürk ve Türk Havacılığı, Havacılık ve Spor Dergisi, cilt 9, Ankara 1938, sayfa 1888. Diyerek Türk havacılarına duyduğu güveni ve inancı dile getirmiştir. Fransa'da eğitimini tamamlayıp 1935 yılında yurda dönen doktorların istihdam edilmesiyle Eskişehir'de Hava Sıhhi Muayene Merkezi açılmıştır. Hava Makinist Okulu'nda Fransız öğretmenler yerine Türk öğretmenler tarafından eğitim verilmeye başlanmıştır. 3 Mayıs 1935 tarihinde gençliğe uçuş sevgisini aşılamak için adını bizzat Atatürk'ün verdiği ve açılışını bizzat Atatürk'ün yaptığı Türk Kuşu kurulmuştur. Yalçın AGM sayfa 1054. 1936'da Nuri Demirağ İstanbul Beşiktaş'ta bir uçak fabrikası kurmuş, İstanbul Yeşilköy'de de bir uçuş okulu açmıştır. İleride ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 9 Haziran 1936 tarihinde Eskişehir'e gelip hava birliklerini ziyaret eden Atatürk, burada yaptığı konuşmada havacılığın daha da güçlenmesini, kara kuvvetlerine yapılan desteğin keşif ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtmiş ve dünya havacılık tarihine giren bir öngörüde bulunarak, insanoğlunun 2000'li yıllara varmadan gezegenlere gideceğini, hatta aydan mesaj yollayacağını belirtmiştir. 1937 yılında hava kuvvetlerinin alay sayısı 4'e çıkarılmış, Kara ve Deniz Harp Akademilerinin yanında Yıldız'da Hava Harp Akademisi açılmıştır. Kaymaklı AGE Cilt 2 sayfa 225-226, Yalçın AGM sayfa 1055. Atatürk havacılıktan çok farklı amaçlar için yararlanılabileceğini erken fark etmiştir. Örneğin 1937 yılında Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan tarihi eserlerin ve arkeolojik kalıntıların hava fotoğraflarının çekilmesini istemiştir. Bu istek üzerine Ege'deki tarihi eserler havadan fotoğraflanarak bir albüm haline getirilip Atatürk ile Fevdi Çakmak'a sunulmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçi Şube Müdürlüğü Fotoğraf Albümü, Ankara 2010'dan nakleden Yalçın AGM sayfa 1055. Atatürk'ün göklerde bizi bekleyen yerimizi almak zorundayız. Yoksa o yeri başkaları istila eder ve işte o zaman bu ülke ve ulus elden gider ve istikbal göklerdedir direktifleri doğrultusunda yetkilileri yönlendirmesiyle Atatürk'ün himayesinde Türk havacılığına gönül vermiş bir avuç mühendis, teknisyen, pilot ve yöneticinin çabalarıyla Türkiye Atatürk döneminde envanterine giren yaklaşık 500 civarında uçak ile bölgesel bir güç olmuştur. Yalçın AGM sayfa 1057. Üstelik bu uçakların önemli bir bölümü yerli üretimdir. Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Hava Kurumu. Atatürk 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurmuştur. Cemiyetin adı 24 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu'na dönüştürülmüştür. Cemiyetin ilk başkanı Atatürk'ün yaverlerinden Cevat Abbas Gürer, daha sonraki başkanı ise yine Atatürk'ün yakın dostlarından Ahmet Fuat Bulca olmuştur. Turgut Gürer, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl, İstanbul 2006 sayfa 299. Atatürk, cemiyete çok büyük önem verdiği için cemiyetin başkanlığına sırasıyla iki yakın dostunu getirmiştir. Atatürk Cumhuriyet dönemi, Türk havacılığının ilk büyük adımı olan bu cemiyeti kurarken yine Türk ulusunun yardımseverliğine güvenmiştir. Cemiyetin bizzat Atatürk tarafından belirlenen parasal kaynakları şunlardır. 1. Fitre, zekat ve kurban derileri. 2. Tayyare piyangosu, şimdiki milli piyango. 3. Bir kuruşluk tayyare cemiyeti dilekçe pulu. 4. Sigara paketlerindeki bir tek sigara. 5. İki civa madeninin işletilmesinden elde edilen tüm gelirler. 6. Askeri terhis tezkerelerinin basımı ve az bir ücret karşılığı tahsil edilecek erlere verilmesinden elde edilen gelir. 7. El ve duvar ilanlarının imtiyazı. 8. Uşak Şeker Fabrikası'nın her yılki ilk mahsulü ile Bulgaristan'dan kışlamak üzere Trakya'ya geçecek ağnamın sahiplerine verilecek kifayetnamelerin ve makara, iplik tesis hakkından elde edilen gelir. Gökçen, AGE, sayfa 65. Görüldüğü gibi Türk Tayyare Cemiyeti'nin Atatürk tarafından belirlenen gelir kaynaklarının ilk sırasında fitre, zekat ve kurban derileri gibi dinsel kaynaklı gelirler vardır. İslam dininin savunmaya verdiği önemi çok iyi bilen Atatürk, Türk hava sanayini geliştirirken İslam dininin bu özelliğinden yararlanmak istemiştir. Aslında bu uygulama Osmanlı'nın son zamanlarında gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi'nin çabalarıyla başlamış bir uygulamadır. Atatürk bu uygulamayı bir anlamda daha da genişletip yaygınlaştırmıştır. Atatürk bu amaçla fitre, zekat ve kurban derilerinin Tayyare Cemiyeti'ne verilmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkarttırmış, bu karara karşı gelen yobazlarla mücadele etmiştir. Atatürk, fitre, zekat ve kurban derilerinin Tayyare Cemiyeti'ne bağışlanması konusundaki çalışmaları 1935 yılında Sabiha Gökçen'e şöyle anlatmıştır. Bizim ulusumuz bir kere inanmaya görsün. Ona yaptıramayacağınız, benimsetemeyeceğiniz şey yoktur. Türk Hava Kurumu'nun kurduğumuz zaman bunun ana gelir kaynağını bir yandan devlete, bir yandan da milletimizin hamiyet duygularına yükledik. Fitre ve zekatın yanı sıra kurban derilerinin bu cemiyete verilmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Bu karara karşı çıkmak isteyen yobazlarla siyaset gereği bu uygulamadan vazgeçmemizi isteyenler oldu. Üstü kapalı ya da açık, gazetelerde yazılar bile çıktı. Oysa bu iki gelir de çok yanlış yerlere gidiyor. Memleket yararına değil, kişilerin, zümrelerin menfaatlerine hizmet eder hale geliyordu. Devletin erişemediği yerlere halkın erişmesi kadar tabii ne olabilir? Bu topraklarda yaşayan herkese düşen bir takım kutsal görevler vardır. Hava kurumu, batıya yönelik hamlelerimizden biridir. Bu nedenle onu hem devlet desteğine mazhar kıldık, hem de halkın desteğine kavuşturmak istedik. Biz bunu yaparken savaşın yıkıntıları henüz ortadan silinmemişti. Ülkemizin birçok yerlerinde daha viraneler vardı. Düşmanın yakıp yıktığı yerlerde hala cinayetlerin dumanları tütüyordu. Burada uygarlığın nefesi değil, baykuşların sesleri duyuluyordu. 10 yılda pek çok kuruluş gibi Türk Hava Kurumu da rayına oturdu. Türk kuşu gibi bir büyük okula kavuştu. Gençlerimiz, kızlarımız da dahil olmak üzere mavi semalarda koşmaya başladılar. Desteği sadece devlete yüklemek isteyenlere meşhur gazeteci Ahmet Mithat Efendi'nin başından geçenleri anlatalım. Bu zat, Allah gani gani rahmet eylesin, kör taassubun en egemen olduğu bir devirde Osmanlı topraklarında milliyetçilikten de çok önde gelen bir yobazlık döneminde Tercüman-ı Hakikat gazetesinde bir yazı yayımlamış. Merhum bu yazısında kurban derilerinin ya da karşılıklarının o deyimle söyleyeyim, milletin umuru hayriyesinde kullanılmasını, yani hayır işlerinde kullanılmasını teklif ediyor. Ama cahil softalar dururlar mı? Çıkarları zedinenler dururlar mı? Bunlar, gelirimiz elden gidiyor gibisinden bir feryatla, ertesi gün ellerine geçirdikleri sopalar, taşlarla matbaaya hücum ediyorlar. Şayet bu güzel fikrin sahibi Ahmet Mithat Efendi'yi yakalamış olsalardı, zavallıyı olduğu yerde linç edeceklerdi kuşkusuz. Hükümet kuvvetleri çabuk davranmış, bu isyanı bastırmış, fakat Ahmet Mithat Efendi inançlarından kolay kolay vazgeçmeyecek yaratılışta bir gazeteci olduğundan, ertesi gün her türlü tehlikeyi göze alarak yine aynı gazetede bir başyazı daha yayımlıyor. Maksadı malum, derilerin devlet eliyle toplanarak hayır işlerinde, sosyal işlerde kullanılmasını sağlamak. Bunun için de düşüncelerinin doğruluğunu Kur'an'dan ayetlerle, hadislerle ispat ederek bunda cevaz-ı şer'i, dine uygunluk bulunduğunu söylüyor. Konu Bab-ı Meşiat'a getiriliyor ve oradan çıkan bir fetva-i şerife ile Ahmet Mithat Efendi'ye hak verilip kurban derileri devlet eliyle toplanarak satılıyor ve pek çok milli ve vatani işlerde kullanılıyor. Dediğim gibi çıkarcı, geri kafalı çevrelerin bütün baskılarına rağmen bundan şöyle böyle yarım asra yakın bir zaman evvel başarılan bu zafere bizim Cumhuriyet döneminde devam etmemiz kadar doğal ne olabilirdi ki? Devletin yapamadığını millet, milletin yapamadığını devlet yapmalıydı. Gökçen, AGE, sayfa 77-78. Bu doğrultuda Cumhuriyet'in Atatürk'lü yıllarında, Cuma hutbelerinde tayyare cemiyetine bağış yapmanın dini bir vecibi olduğu belirtilerek tayyare piyangosuna katılmanın dini açıdan hiçbir sakıncasının olmadığı ifade edilmiştir. Örneğin 1927'de yayımlanan bir Türkçe hutbede, İşte Allah'ın emrine göre gizli aşikar düşmanlara karşı bizim hazırlayabileceğimiz kuvvetin en ehemmiyetlisi bugün tayyaredir, tayyareciliktir. Bu uğurda meydana atılan tayyare cemiyetimize yardım etmek boynumuza borçtur. Sakın bu işe ehemmiyet vermemezlik etmeyin. Aydan aya, yıldan yıla mutlaka bir şeyler verin. Böylece tayyareciliğin ilerlemesine sebep olun. Tayyare filolarımız olsun. Bizim de gökyüzünde çarpışacak kahramanlarımız bulunsun. O zaman hiç kimse bize fena gözle bakamaz. Türkçe Hutbe, Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı 3, Şehzadebaşı 1927, sayfa 17-24'ten naklen, Aydın AGM, sayfa 70-71. Denilerek Müslüman Halk Tayyare Cemiyeti'ne bağış yapmaya davet edilmiştir. Halkın fitre, zekat ve kurban derilerini tayyare cemiyetine bağışlaması için Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı harekete geçirmiştir. Bu bağlamda Tayyare Cemiyeti Başkanı Fuat Bey, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği 3 Kasım 1934 tarihli şu yazıyla zekat ve fitrelerin tayyare cemiyetine verilmesini istemiştir. Yaklaşmakta olan Ramazan'da halkımızın zekat ve fitrelerini her sene olduğu gibi bu senede memleketin hava müdafaasına lazım olan silahları çoğaltmaya çalışan cemiyetimize vermelerini saygılarımla arz ve rica ederim efendim. Aydın AGM sayfa 71. Gazetelerde ve dergilerde sıkça fitre, zekat ve kurban derilerini tayyare cemiyetine bağışlamanın dinsel bakımdan ne kadar doğru ve yararlı bir davranış olduğu anlatılmıştır. AGM sayfa 68. Örneğin tayyare cemiyetinin yayın organı olan Havacılık ve Spor dergisi halkın fitre, zekat, kurban derileri ve hatta kurbanlarını tayyare cemiyetine bağışlaması için yoğun çaba sarf etmiştir. Bu dergide yayımlanan yazılarda ve reklamlarda fitre, zekat, kurban ve kurban derilerinin tayyare cemiyetine bağışlanmasının öneminden söz edilmiştir. Örneğin Havacılık ve Spor dergisinin 15 Şubat 1934 tarihli 113. sayısında kurban ve tayyare başlıklı bir yazıda şu görüşlere yer verilmiştir. Cemiyet kurulalıdan beri halk kurban bayramında kestiği kurbanların derileriyle bağırsaklarını veriyordu. Evvelki yıldan beri derilerle bağırsaklar artık para etmediği için ya kurbanı yahut parasını veriyor. Bu kurbanda en yararlı ve zaruri hizmeti ifa etmek için gerçekten güzel bir vesiledir. Bir kurban kesiyorsunuz, birkaç kilo etini kapınıza gelen birkaç kişiye veriyorsunuz. Sonra o birkaç kişi et yemeyecek fakirse, yılda bir gün sizin sadakanızı et diye yemekle, yılın bütün o kalan yüzlerle gününü hep karnı tok mu gezecektir? Sadaka ancak hayırlı oluşunda, hiçbir şüphe caiz olmayan bir şekilde olursa, yerinde bir insanlık, yerinde bir hayır hareketi olur. Kurban bayramında kesilen kurbanların etlerinin şuna buna dağıtılışı, bir acıma duygusunun, bir hayır hareketinin israfından başka bir şey değildir. Fakat bu israf ediliş hareketi, Tayyare, Hilali Ahmer, Himaye-i Etfal Cemiyetleri namına, Türk Tayyare Cemiyeti sizin hayırseverliğinizi en geniş sahada tesirli bir hale getirebilir. Türk Tayyare Cemiyeti'ne vereceğiniz kurbanlar veya paraları, her şeyden önce hepimizin en mukaddes ölülerimiz olan hava şehitlerinin ruhlarını şad edecektir. O ruhlar ki, bir zaman ateş ve kan içinde kalan vatanı korumak ve kurtarmak için çarpışıp göçtüler. O ruhlar ki, şimdi göklerimizden bizim oralara, onların kahramanca jestlerini ne dereceye kadar layık olduğumuzu heyecanla gözetlemektedirler. Kurban ve Tayyare, Havacılık ve Spor Dergisi, 15 Şubat 1934, sayfa 113, sayfa 1836-1837. Aynı derginin aynı sayısında, Kurbana Hazırlanalım başlıklı yazıda da şöyle denilmiştir. Ramazan bayramını sağlıcakla geçirdik. Fitrelerimizi tayyare cemiyetine vererek, yurdu ve milleti yükseltmek ve sağlamlaştırmak için üstümüze düşen vazifeyi yaptık. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Bu bayramda daha büyük işler yapabiliriz. Kurban derileri çok az para ettiği için geçen yıl tayyare cemiyeti deri yerine canlı kurban toplamaya başladı. Canlı kurban toplanmasının ilk senesi olduğu halde halkımız bu işe çok yakınlık gösterdi. Her yanda sürü canlı kurban toplandı. Bazı yerlerde bu kurbanların sayısı umduğumuzdan çok fazla oldu. Mesela Konya 924 kurban toplayarak birinciliği aldı. Kalecik 470 kurbanla ikinciliği kazandı. Tercan 270 hayvan, Bayındır 200 hayvan, 78 lira para. Başka yerlerde gücünün yettiği kadar çalıştı. Kurban bayramında toplanacak hayvan, para ve derinin tutarı da fitre gibi Hilali Ahmer, Himaye-i Etfal ve Tayyare cemiyetleri arasında paylaşılacaktır. Bunun için kurbanı tayyareye verenler üç hayırlı iş birden görmüş olacaklardır. Haydi arkadaşlar iş başına. Şimdiden kurbanınızı hazırlayınız ve bu vazife yarışında geri kalmamaya çalışınız. Kurbana Hazırlanalım. Havacılık ve Spor Dergisi 15 Şubat 1934 sayfa 113 sayfa 1837. Fitre, zekat, kurban ve derilerinin tayyare cemiyetine bağışlanmasında ülke savunmasının ve havacılığın öneminin farkında olan aydın din adamlarının da büyük katkısı olmuştur. Tayyare cemiyetinin resmi yayın organı Havacılık ve Spor Dergisi'nde Büyük İşin Büyük Yardımcıları başlığı altında tayyare cemiyetine yardım eden kişiler ve yardımlarından söz edilmiştir. Bu kişiler arasında aydın din adamlarına da rastlanmaktadır. Örneğin 1932 yılına ait Havacılık ve Spor dergilerinden birinde Büyük İşin Büyük Yardımcıları başlığı altında Hoca Ahmet Efendi adlı bir din adamından şöyle söz edilmiştir. Fotoğrafını memnuniyetle bastığımız Hoca Ahmet Efendi, Nallıhan kazasının Karahisar Gölcük köyündendir. 50 dönümlük arazisini cemiyetimize teberrü etmiştir. Tayyare cemiyeti bu hamiyeti çok vatandaşımızı tayyare madalyasıyla tatif etmiştir. Havacılık ve Spor Dergisi 32. Teşrin 1932 sayfa 84 sayfa 1877. 1925 yılında kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'nin Atatürk'ün belirlediği gelir kaynaklarının ilk sırasında fitre, zekat, kurban ve kurban derileri gibi dinsel gelir kaynaklarının bulunması, 1930'lu yıllarda camilerdeki hutbelerde Türk Tayyare Cemiyeti'nin resmi yayın organı Havacılık ve Spor Dergisi'ndeki yazılarda ve reklamlarda Tayyare Cemiyeti'ne bağış yapmanın dinsel bir görev olduğunun belirtilmesi, fitre, zekat, kurban ve kurban derilerinin Tayyare Cemiyeti'ne bağışlanmasına çalışılması gibi uygulamalar, Atatürk ve Genç Cumhuriyet 1923'ten sonraki devrimsel süreçte dinden söz etmez oldu. 1930'lu yıllarda din adeta unutuldu. Din hayatın her alanından çıkarıldı gibi iddiaları çürütmektedir. Görüldüğü gibi Atatürk, en önemli projelerinden biri olan havacılığı geliştirmek için halkı harekete geçirirken en çok dine vurgu yapmış, dinsel hükümlerden ve sonuç olarak dinsel kaynaklı gelirlerden yararlanmıştır. Gerçek şu ki, 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'nda vatanı kurtarmak için dinden yararlanan Atatürk, 1930'larda Türk Devrimi ile vatanı kurarken de yine zaman zaman dinden yararlanmıştır. Bunu din istismarı olarak görmek doğru değildir. Çünkü Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında dinden yararlanırken kişisel çıkar elde etmek ya da dinsel hükümleri çarpıtarak belirlediği kişisel hedefe ulaşmak gibi bir faydacı tavır içinde olmamıştır. O dinden yararlanırken dinin zaten var olan özelliklerini halka hatırlatmıştır. Bilindiği gibi cihat, fitre, zekat, kurban, kurban derileri gibi kavramlar İslami dinde var olan kavramlardır. Dinde zaten var olan bu kavramları ülke yararı için kullanmaktan daha dini ne olabilir ki? Türk Tayyare Cemiyeti'nin bağış kampanyasının din temelli olması, Konya gibi en muhafazakar yerlerin halkının bile bu kampanyaya büyük destek vermesi, 1923'ten sonra dinin devlet tarafından tamamen dışlandığı, unutulduğu, unutturulduğu ve dindarlara baskı yapıldığı iddialarını yerle bir etmektedir. Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Hava Kuvvetleri'ne uçak almak için yardım ve bağış kampanyası başlatmıştır. Öncelikle Atatürk, 10 bin lira bağışla bu kampanyaya destek olmuştur. Aydın AGM, sayfa 65, Yalçın AGM, sayfa 1049. Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki Türk Devrimi'ni anlattığı Nutuk adlı eserinin satışından elde edilecek telif gelirini de Türk Tayyare Cemiyeti'ne bırakmıştır. Gökçen AGE, sayfa 65-66. İstanbul'da ilk Türk özel uçak fabrikasını kuracak olan Nuri Demirağ'ın kardeşi Naci Demirağ da Başbakan İsmet İnönü'ye bir telgraf çekip Tayyare Cemiyeti'ne 1 ile 3 uçak alacak şekilde 100 bin, 120 bin Türk lirası yardımda bulunmak istediğini bildirmiştir. Başbakan İnönü, Naci Demirağ'a bir teşekkür telgrafı çekmiştir. Uçak alım kampanyasına Vehbi Koç da 5000 Türk lirası bağışta bulunmuştur. Osman Yalçın, Mühürdarzade Nuri Bey'in Demirağ, Hayatı ve Çalışmaları 1886-1957, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, sayfa 44, 100-2009, sayfa 751. Halk uçak alım kampanyasına büyük bir ilgi göstermiştir. Zengin, fakir, köylü, kentli, yaşlı, genç, doğulu, batılı, asker, sivil, toplumun her kesiminden insan katılmıştır kampanyaya. Vatandaşlar elde ettikleri ürünün bir kısmını, tarlasını, bağını, bahçesini, hayvanını, hatta maaşını ve evlilik yüzüğünü bağışlamıştır. Ayrıntılar için bakınız komisyon, Gönüllerden Göklere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçi Şube Müdürlüğü, Ankara 2005. Atatürk 1 Kasım 1926 tarihindeki meclis açış konuşmasında, vatandaşların kendi gayret ve bağışlarının ürünü olan Tayyare Cemiyeti'nin bir senelik çalışma ve başarısı takdire şayandır diyerek Tayyare Cemiyeti'ni takdir etmiş, 8 Haziran 1926 tarihinde Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte de Türk milletinin hava kuvvetlerimizin güçlendirilmesi gereğini idrak ederek takdire şayan fedakarlıklar göstermesi siyasi rüştünün ve medeniliğinin en büyük kanıtıdır. Bu amaçla çalışan Tayyare Cemiyeti'nin faaliyetini takdir ederim. Cemiyetin sabit ve belirli gelir bulmak için memleketimizin çeşitli yerlerinde toplamakta olduğu kongrelerin başarıyla sonuçlanması için bütün vatandaşların gayret sarf edeceklerine eminim. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 3, 1918-1937, sayfa 118, diyerek yine Tayyare Cemiyeti'ni ve yardımlarıyla cemiyete destek olan halkı övüp takdir etmiştir. Türk Tayyare Cemiyeti'ne peşin 30 lira veya taksitle 50 lira bağışlayanlara bronz, 75 lira peşin veya taksitle 100 lira bağışlayanlara gümüş, 200 lira peşin ve taksitle 250 lira bağışlayanlara altın, 5000 lira veya 7000 liradan fazla bağışlayanlarla değerli taşlarla bezenmiş 4 çeşit madalya verilmiştir. Bakınız Türk Tayyare Cemiyeti Nizamnamesi Esasisi, Ankara 1926, Aydın AGM, sayfa 66. Madalyaların üstünde vecihi, Hürkuş Bey'in yaptığı vecihi K-6 modeli uçağın resmi yer almıştır. Vecihi Hürkuş havada, 1915-1925, 3. basım, 2008, sayfa 5, Aydın AGM, sayfa 66. Dahası 10.000 TL'ye bağışlayan kişi, kurum veya şehir istediği takdirde bu parayla satın alınan uçağa kendi adını verebilecektir. Türk Tayyare Cemiyeti Nizamnamesi, 1925, madde 20, Aydın AGM, sayfa 66. Türk Tayyare Cemiyeti'ne ilk bağış Ceyhan ilçesinden gelmiştir. Ceyhan ilçesinin 10.000 TL'lik bağışıyla İtalya'dan alınan Ansaldo A-300-4 model uçağı Ceyhan adı verilmiştir. Aydın AGM, sayfa 66. Bir taraftan Atatürk ve devletin ileri gelenleri, diğer taraftan Türk Tayyare Cemiyeti yetkilileriyle Havacılık ve Spor Dergisi başta olmak üzere değişik yayın organları uçak bağışı kampanyasına halkın ilgisini artırmak için adeta seferber olmuştur. Türk Tayyare Cemiyeti kuruluşundan 3 ay sonra 100 kadar şehir ve kasabada şubelerini açıp 2 milyon lira bağış toplamıştır. Başarılı politikalar sonunda alınan uçakların sayısı 1929'da 130'a, 1935'te ise 300'e ulaşmıştır. Havacılık, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Cilt 3, sayfa 1508. Tayyare Cemiyeti'nin kuruluşunun 5. yılı olan 1930 yılında 33 milyon 989 bin lira hasılat elde etmiştir. Havacılık ve Spor Dergisi, 15. 1. Kanun, 1930, sayfa 613. 1932 yılına gelindiğinde toplanan yardım miktarı 40 milyon liraya yaklaşmıştır. Aydın AG'ye, sayfa 67. 1925 yılında kampanya çerçevesinde sadece bir uçak bağışlanmışken, 1935 yılında tam 26 uçak bağışlanmıştır. Bakınız Komisyon Gönüllerden Göklere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçi Şube Müdürlüğü, Ankara 2005. 1925-1938 arasındaki toplam bağış miktarı 50 milyon lirayı geçmiştir. Yalçın, Türk tarihi bakımından 20. yüzyılda iki önemli gelişme, havacılığın ve bir liderin doğuşu, sayfa 1049. 5. ayrımın sonu, sayfa 91.